Ayrım 9, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 75. Tarafım eden yine Steve Lang'dı. Konuşmak istemiyorum dedi Terry Martin.
Ama konuşmamız gerek Doktor Martin. Bakın ağabeyiniz hakkında endişeleniyorsunuz değil mi?
Hem de çok.
Buna hiç gerek yok. Çok esaslı bir insandır. Kendini kollamasını bilir. Kendisi gitmek istedi. Biz ona reddetme hakkını tanıdık.
Çenemi tutmalıydım.
Buna bir de şöyle bakmayı deneyin doktor. Eğer iş daha kötüye gidecek olursa daha pek çok ağabey, koca evlat, amca göndermek zorunda kalacağız. Eğer herhangi birimizin bu kaybı azaltmaya imkanı varsa bunu denememeli miyiz?
Pekala, ne istiyorsunuz?
Bir yemek daha sanırım. Erkek erkeğe konuşmak daha kolay olur. Montcalm otelini biliyor musunuz? Saat bir diyelim mi?
Casus şefi ile akademisyen bu kere ayrı bir bölmedeydiler. Bay Costa gerekeni yapmıştı. Somon füme servisi yapıldıktan sonra Lang konuya girdi.
Sorun şu ki Körfez'de bir savaşla karşı karşıya kalabiliriz. Hemen değil tabii. Gerekli güçleri toplamak biraz zaman alabilir. Ama Amerikalılar işe sahip çıktılar. Downing sokağındaki hanımımızın da tam desteğiyle Saddam Hüseyin ile eşkıyalarını Kuveyt'ten atmaya karardılar.
Ya kendiliğinden çıkarsa?
O zaman iyi, savaşa gerek kalmayacak.
Lang aslında bu seçeneğin pek iyi olduğu fikrinde değildi. Ortalıkta çok rahatsız edici söylentiler dolaşıyordu ve zaten Arap uzmanıyla bu yemeğe de bunlar neden olmuştu.
Ama bu olmazsa biz Birleşmiş Milletler'in onayıyla oraya gidip kendisini kovacağız.
Biz mi?
Daha çok Amerikalılar. Biz de onlara hava, kara ve deniz kuvveti verebiliriz. Şu anda Körfez'de gemilerimiz var. Uçak filoları güneye doğru gidiyorlar falan. Bayan T işi gevşek tutuyor, görünmek istemiyor. Şu anda harekat sadece çöl kalkanı ve namussuz herifin güneye yönelip Suudi Arabistan'ı işgal düşüncesine kapılmamasını amaçlıyor. Ama bundan fazlası da olabilir. Kisi duymuşsundur değil mi?
Kitle imha silahlarını mı?
Elbette. Sorun bu işte. Nükleer, kimyasal ve bakteriyolojik silahlar. Century'den bizimkiler 2 yıldır politikacıları bu konuda uyarmaya çalışıyorlar. Geçen yıl şef 90'lı yıllarda istihbarat konulu bir rapor sundu. Soğuk savaşın sona ermesinden sonra şimdi en büyük tehdidin silahların çoğalması olduğunu belirtti. Dengesiz diktatörlerin yüksek teknolojili silahları alıp kullanma olasılıkları çok arttı. Hepsi çok güzel rapor, aferin falan dediler ve sonra unuttular gitti. Şimdi ise ödleri boklarına karıştı.
Saddam Hüseyin'in o tür silahları biraz fazladır dedi Doktor Martin.
İşte sorun da bu dostum. Saddam'ın son 10 yıl içinde silaha 50 milyar dolar harcadığını tahmin ediyoruz. O yüzden iflas durumuna geldi. 15 milyar dolar Kuveytlilere, 15 milyar da Suudilere borcu var. Ve bu sadece İran-Irak savaşı için kendisine ödünç verilen paralar. Bunları silip de ekonomisini düzlüğe çıkarmak için 30 milyar daha vermediler diye Kuveyt'i işgal etti.
İşte bu paranın inanılmayacak kadar büyük bir kısmını, 17 milyarını kislere ya da onları elde etme yollarını harcadığı tahmin ediliyor. Batı sonunda uyandı demek.
Hem de büyük bir hırsla. Büyük bir operasyon yapılıyor. Langley dünyada Irak'a silah satmış olan tüm devletleri bulup ihracat ruhsatlarını inceleme emri aldı. Biz de aynı şeyi yapıyoruz.
Hepsi işbirliği yaparlarsa pek uzun sürmez.
O kadar kolay değil dedi Lang. Çok eskiye gitmesine rağmen Saddam'ın damadı Kamil çok kurnazca bir satın alma tezgahı kurmuş. Avrupa'da, Orta, Güney ve Kuzey Amerika'da yüzlerce paravan şirket. Fazla bir anlamı olmayan ufak tefek satın almalar, sahte ihracat belgeleri, sahte ürün nitelikleri, son kullanıcı hakkında yalanlar, ihracat ruhsatında belirtilmeyen ülkelere sevk. Ama bütün bu masum görünüşlü ufak tefeyi birleştirince ortaya gerçekten kötü bir şey çıkıyor.
Gaza sahip olduğunu biliyoruz dedi Martin. Bunu Kürtlere ve FAO'da İranlara karşı kullandı. Hartal gazı ama sinir gazları olduğunu da duydum. Koku yok, belirli bir iz bırakmıyor. Öldürücü ve çok kısa ömürlü.
Biliyordum dostum, sen bir bilgi madenisin.
Lang gaz konusunu iyi bilirdi ama iltifatı daha da iyi bilirdi.
Sonra antrax var, onunla da denemeler yapıyor ve başka hastalıklarla da. Ama bildiğiniz gibi bu gibi şeyler bir çift mutfak eldiveni giyerek yapılmaz. Çok özel kimyasal teçhizat gereklidir. Bunların ihracat ruhsatlarında görünmesi gerekir.
Lang çaresizlikle başını salladı.
Evet gerekir ama araştırmacılar şimdiden iki sorunla karşılaşıyorlar. Çoğunluğu Almanya'da olan bazı şirketlerden bir engel duvarı ve çifte kullanım sorunu. Biri bir haşerat ilacı yolluyor. Tarımsal üretimini arttırmak isteyen bir ülkeye bundan daha masum ne ihraç edilebilir diyor. Bir başka ülkede bir şirket aynı nedenle başka bir kimyasal madde gönderiyor. Ama kurnaz bir kimyager bunları birbirine karıştırıyor ve ortaya zehirli gaz çıkıyor. Her iki üretici de biz bilmiyorduk diye sızlanıyorlar.
Martin, bunun anahtarı kimyasal karıştırma malzemesidir dedi. Bu yüksek teknoloji kimyadır. Bu şeyleri bir banyo küvetinde karıştıramazsınız. Anahtar teslim fabrika sağlayanlarla bunları monte edenleri arayın. Ikına sıkıla bir şeyler söyleyeceklerdir ama işi yaparken ne yaptıklarını da çok iyi bileceklerdir. Ve tesisin neye yarayacağını.
Anahtar teslimi fabrikalar mı?
Yabancı müteahhit firmaların sıfırdan başlayıp bitirdikleri tesisler. Yeni sahibi anahtarı çevirir ve içeri girer. Ama bütün bunlar bizim bu yemeğimizi açıklamıyor. Sizin kimyagerlere ve fizikçilere erişme olanaklarınız vardır. Ben bunları sadece kişisel merakım sayesinde öğrendim. Neden ben?
Lang düşünceli bir tavırla kahvesini karıştırdı. Burasını çok dikkatli oynamalıydı.
Evet, kimyagerlerimiz ve fizikçilerimiz var ve bunların bir yanıt bulacakları da kuşkusuz. Sonra da biz onların yanıtlarını anlaşılabilir İngilizceye çevireceğiz. Amerikalılar da aynı şeyi yapacaklar ve analizlerimizi karşılaştıracağız. Bazı yanıtlar alacağız ama bütün yanıtları almayacağız. Biz sizin bize farklı bir şey verebileceğinize inanıyoruz. Bu yemek de bundan çıktı işte. Yüksek rütbeli subaylarımızın Arapların bir çocuk bisikletini değil icat etmek, monte bile edemeyeceklerine inandıklarını bilirsiniz.
Lang hassas bir noktaya dokunduğunun farkındaydı. Doktor Terry Martin hakkında hazırlattığı psikolojik profilin değerini şimdi görecekti. Akademisyen kıpkırmızı kesildi ama kendini tuttu.
Yurttaşlarımın Arapların başlarına peçete geçiren deve çobanları olduğunda ısrar etmeleri beni gerçekten çok kızdırır dedi. Evet, böyle söylendiğini kulaklarımla duydum. Gerçek şu ki bizim atalarımız hayvan postlarıyla dolaşırken Araplar gayet kompleks saraylar, camiler, limanlar, yollar ve sulama sistemleri inşa ediyorlardı. Biz karanlık çağları yaşarken onların çok bilge hükümdarları ve yasa koyucuları vardı.
Doktor Terry Martin masanın üzerinden uzanıp kaşığını Century'nin adamına doğru salladı.
Iraklıların aralarında çok parlak bilim adamları vardır ve inşaatçılar olarak kıyas kabul etmezler. İnşaat mühendisleri Bağdat'ın 1000 mil çevresinde yoktur ve bu çevre içinde İsrail'de vardır. Çoğu Sovyetlerde ya da Batı'da eğitim görmüşlerdir. Bizim bilgimizi sünger gibi emip sonra buna büyük katkılarda bulunmuşlardır.
Terry soluk almak için duraklayınca Lang fırsatı kaçırmadı. Yerden göğe kadar haklısınız Doktor Martin. Ben Century'nin Orta Doğu bölümüne geleli sadece 1 yıl oldu ama sizinle aynı görüşe vardım. Iraklılar çok yetenekli insanlar ama başlarında soykırımı yapmış olan biri var. Bütün bu para ve bu yetenek 10 binlerce hatta 100 binlerce insanı öldürmek için mi kullanılacak? Saddam Irak halkına şeref mi getirecek yoksa ölüm mü?
Martin içini çekti. Haklısınız, o anormal biridir. Eskiden öyle değildi ama şimdi öyle oldu. Eski Baas Partisi'nin milliyetçiliğini nasyonel sosyalizme saptırdı. Kendisine örnek olarak Adolf Hitler aldı. Benden ne istiyorsunuz?
Link bir an düşündü. Adamını kaybetmeye çok yakındı artık. George Bush ve Bayan T, iki ülkenin Saddam'ın kis alanını araştırıp analiz edecek bir heyet kurulmasına karar verdiler. Araştırmacılar gerçekleri buldukça bize getirecekler. Bilim adamları da bize bunların ne demek olduğunu söyleyecekler. Elinde ne var, ne kadar gelişmiş, ne kadar var? Savaş çıkarsa bunlardan korunmak için ne yapabiliriz? Gaz maskeleri mi, uzay giysileri mi, aşı şırıngaları mı? Elinde ne olduğunu bilmediğimiz için neye ihtiyacımız olacağını da bilmiyoruz. Ama ben bunların hiçbirini bilmiyorum ki diye Martin adamın sözünü kesti. Evet ama bizim bilmediğimiz bir şeyi biliyorsunuz. Arap zihniyetini, Saddam'ın zihniyetini. Elindekini kullanacak mı, kuvvetle kalmakta direnecek mi, yoksa çıkıp gidecek mi? Onu gitmeye zorlayan ne olabilir? Yoksa sonuna kadar gidecek mi? Bizim insanlarımız bu Arap düşüncesini anlayamıyorlar. Martin güldü. Başkan Bush ve çevresindekiler kendi yetiştirilmelerine göre hareket edeceklerdir. Bu da Greco-Roman mantık kavramıyla desteklenen Musevi Hristiyan ahlak felsefesine dayanır. Saddam da kendisini nasıl görüyorsa o temele dayanarak hareket edecektir. Bir Arap ve bir Müslüman olarak mı? Yo, İslamiyet'in bununla hiçbir ilgisi yok. Saddam hadislere metelik vermez. İşine gelince kamera karşısında dua eder. Hayır, Ninova ve Asurlara kadar geri gitmeniz gerekir. Sonunda kendi kazanacağına inanırsa öleceklerin sayısı kendisini hiç ilgilendirmez. Amerika'ya karşı kazanamaz. Hiç kimse kazanamaz. Yanlış. Kazanma sözcüğünü bir İngiliz ya da Amerikalı gibi kullanıyorsunuz. Bush ve Scowcroft ve diğerlerini şu anda bile kullandıkları gibi o bunu farklı görecektir. Kral Fahd'dan para aldığı için Kuveyt'ten çıkarsa, ki cidde toplantısı yapılsaydı bu olabilirdi, o zaman şerefiyle kazanmış demektir. Bu işten vazgeçmek için para almak kabul edilebilir bir şeydir. Kazanmış olur. Ama Amerika buna izin vermez.
İmkansız.
Ama tehdit altında çekilirse kaybetmiş olur. Bütün Arabistan bunu görecektir. Kaybeder ve belki de ölür. O nedenle çekilmeyecektir.
Peki ya Amerikan savaş mekanizması üzerine çevrilirse, o zaman paramparça olacaktır.
Bunun önemi yok. Kendi koruganı var. Ölecek olan halkıdır. Önemli değildir onlar. Ama Amerika'ya zarar verebilirse kazanacaktır. Amerika'nın canını biraz fazla acıttığı takdirde şeref kazanacaktır. Ölü ya da diri, o kazanacaktır.
Çok karmaşık diye Lang içini çekti.
Aslında değildir. Şeria nehrini açtınız mı ahlak felsefesi anlayışı tümüyle değişir. Bir daha sorayım, benden ne istiyorsunuz?
Bu komisyon hazırlanıyor efendilerimize bu kitle imha silahları konusunda danışmanlık yapmak için. Toplar, tanklar, uçaklar. Bunlarla Savunma Bakanlığı meşgul olacak. Bunlar sorun değil. Sadece hurdacılık, bunları havadan yok edebiliriz.
Aslında iki komisyon var. Biri Washington'da, diğeri burada Londra'da. Onların komisyonunda Amerikalılar, bizimkinde de İngilizler. Dışişleri Bakanlığı'ndan, Aldermaston'dan, Porton Down'dan temsilciler olacak. Century'nin iki üyeliği var. Simon Paxman'ı gönderiyorum. Sizin de onun yanında olmanızı istiyorum. Arap özelliğinden dolayı bizim kaçırabileceğimiz bir yorumu sağlamanız için. Bu sizin uzmanlık alanınız. Bize bu konuda katkıda bulunabilirsiniz.
Pekala, ne katkım olabilirse, ki bu hiç de olabilir. Bu komisyonun adı ne ve ne zaman toplanıyor?
Nerede ve ne zaman toplanacağını Simon size haber verir. Aslında çok da uygun bir adı var. Medusa.
10 Ağustos öğleden sonrasında Seymour Johnson Hava Kuvvetleri üssüne yumuşak ve ılık bir Carolina akşamı çökmek üzereydi. 334. Taktik Filo'nun körfezi aralıkta gidecek olan adamları etrafı seyrediyorlardı. 336. Filo ile bunlar 9. Hava Kuvvetleri'nin 4. Taktik Filosunu oluşturuyorlardı. Hareket emri almış olanlar 336. Filo'ydu. İki günlük hummalı çalışma sona ermek üzereydi. İki günde uçaklar hazırlanmış, rota planlanmış, alınacak malzemeye karar verilmiş, gizli talimatnamelerle savaş taktiklerinin içinde bulunduğu bilgisayar nakliye uçaklarıyla getirilmek üzere sandıklara yerleştirilmişti. Bir uçak filosunu nakletmek başlı başına bir dert olan ev taşımaya benzemezdi. Bu daha çok küçük bir kenti taşımayı andırırdı. 24 kartal pistte kendilerini tasarlayan ve yapan örümcek gibi küçük yaratıkların üzerlerine binmelerini ve önemsiz parmaklarıyla müthiş güçlerini canlandırmalarını bekliyorlardı. Bir tek yolculukta dünyanın öteki ucundaki Arabistan yarımadasına gitmek üzere hazırlanmışlardı. Her kartalın iç depolarında 6,5 ton benzini vardı. Dış yanlarında hava sürtünmesini azaltacak aerodinamik yapılı 2,5 tonluk iki depo daha vardı. Kanatları altında da 3 tane torpil biçimli her biri 2 ton yakıt olan depo daha vardı. Toplam yakıt miktarı olan 13,5 ton 5 adet 2. Dünya Savaşı bombardıman uçağının toplam ağırlığına eşitti. Ve kartal bir avcı uçağıdır. Yol boyunca her biri 6 kartalı besleyecek olan 4 dev KC-10 tanker uçağı şimdiden havalanmışlar, okyanus üzerinde beklemekteydiler. Daha sonra Starlifter ve Galaxy uçaklarından bir kervan geri kalanları, bakım ve onarım ordusunu, elektronikçileri, cephane ve yedek malzemeyi, vinçlerle atölyeleri, takım tezgahlarını ve diğer tezgahları getirecekti. Öteki uçta hiçbir şey bulamayacaklarını biliyorlardı. Dünyanın en gelişmiş avcı bombardıman uçaklarından iki düzinesini savaş durumunda tutacak olan her şey dünyanın öteki ucundan getirilmek zorundaydı. Her vuran kartal 44 milyon dolarlık kara kutu alüminyum karbon bileşimi, bilgisayar ve daha pek çok yenilik demekti. Dizaynı 30 yıl önce çizilmişse de araştırma ve geliştirme bu kadar uzun sürdüğü için kartal yeni bir avcı uçağıydı. 24 kartal birer birer hareket edip bir mil uzunluğundaki pistin öteki ucuna doğru gitmeye başladılar. Kanatların altındaki küçük kırmızı bayraklar kanat altı Stinger ve Sidewinder füzelerinin bağlı oldukları yerleri gösteriyordu. Buralardaki pimler kalkıştan hemen önce çıkarılacaktı. Arabistan yolculuğu sakin geçebilirdi ama bir kartalı savunmasız göndermek kimsenin aklından geçmezdi. Pist boyunca kalkış noktasına kadar yerleşmiş olan silahlı nöbetçiler ve hava kuvvetleri polislerinden kimi selam veriyor, kimi el sallıyordu. Piste varmadan kartallar bir kere daha durup yer mürettebatı tarafından son bir kontrolden geçirildiler. Füzelerin pimleri çıkarıldı. Her biri 21 metre boyunda, 6 metre yüksekliğinde ve 13 metre eninde olan kartallar çıplak durumda 20 ton, en yüklü kalkışında 40 tondu. Şimdi de buna yakındılar. Kartallar sonunda birer birer piste çıktılar. Hafif rüzgarı arkalarına aldılar ve hızlandılar. Pistin dışındaki kulakları gürültüye karşı miğferleriyle korunmuş mürettebat şefleri uçaklarını dış görevlerine uğurluyorlardı. Onları bir daha Suudi Arabistan'da göreceklerdi. 48 Amerikalı 15 saatlik uçuştan sonra yorgun ve kaskatı kesilmiş olarak Suudi Arabistan'da Dahran'a indiler. Birkaç saat sonra da Muskat ve Umman Sultanlığındaki Omani üssüne gitmek üzere tekrar havalandılar. Burada Aralık ayı ortalarına kadar Irak sınırından ve tehlikeden 700 mil uzakta 4 ay kalacaklardı. Destek teçhizatları geldiğinde Umman içlerine doğru uçuş talimleri yapacaklar, Hint Okyanusu'nun mavi sularında yüzecekler, Tanrı'nın ve Norman Schwarzkopf'un kendileri için hazırladıklarını bekleyeceklerdi. Aralık ayında tekrar Suudi Arabistan'da üstleneceklerdi ve içlerinde biri, kendisi hiç bilmeyecekse de savaşın gidişatını değiştirecekti. 9. ayrımın sonu. Sayfa 83.